Ayrım 15, sayfa 185. Hayretle pencerelere baktım. Çoktan gece olması, karanlığın çökmesi, ışıkların yanması gerekiyordu. Oysa odanın içi gün ışığıyla doluydu. Anımsadığım kadarıyla buraya ikindi vakti gelmiştim. Kekeledim. Ne zamandan beri burada yatıyorum? Dünden beri. Şimdi uyandınız. İnanamadım önce. Dehşete kapılarak dünden beri mi diye mırıldandım. Baygınlıklarınız hep bu kadar uzun mu sürer? Hayır, pek bayılmam ben. Yanılmıyorsam bu ilk defa oluyor. İnanmazmış gibi gözlerimin içine baktı. Beni ilk gördüğünüzde de baygınlık geçirmiştiniz. Doğru, ama şaşkınlıktan da o kısa sürmüştü. Her neyse, şimdi iyi misiniz? Değildim tabii, hatta eskisinden bin beterdim. Aklım yavaş yavaş başıma geliyordu. Çok mahcubum diye fısıldadım. Sana yük oldum. Başına işler açtım, sıkıntıya soktum. Kendimi affetmeyeceğim. Önemli değil dedi. Elinizde olmayan bir şey. Hastalık bu. Ben hasta filan değilim Nur. Anlamıyorsun. Sadece aşığım. Her neyse. Kalkabilecek halde misiniz? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Bir an önce gitmemi istiyordu herhalde. Gururumun zedelendiğini hissediyordum. Tek yapabileceğim şey giyinip veda etmekti. Başımın dönmesine rağmen ayaklarımı yorganın altından çıkarıp aşağı sallandırdım. Kalkmaya davrandım ama beceremedim. Halsizlikten kırılıyordum. Kalkamadığımı görünce müdahale etti. Sanırım hala iyi değilsiniz. Bir doktor çağırayım mı? Doktor mu? Onun bana ne yardım o dokunabilir ki? Tasarlanmayın. Şimdi kalkar giderim. Size daha fazla yük olmak niyetinde değilim. Sesini çıkarmadı. Çıplak ayaklarımı yere değdirdim. Bir daha doğrulmaya çalıştım ama sendeledim ve tekrar yatağa oturmak zorunda kaldım. Durun, kalkmayın dedi Nur. Sizin gidecek haliniz yok. Artık merhametinize sığınmak istemiyorum. Gidebilirim. Bundan önce nasıl başım çaresine baktıysam bundan sonra da beceririm. Sesini sertleştirerek homurdandı. Burada kalmanızı ben de istemiyorum ama sizi bu halde de bırakamam. Baksanız ayakta duracak dermanınız yok. Önemli değil, geçer. İnatçılık etmeyin. Gururunuzu öne çıkarıp anlamsız kapris yapmanın gereği yok. Şu an hasta görünüyorsunuz, yatıp dinlenmek zorundasınız. Söylediği doğruydu. Cidden bitik haldeydim. Yüzüne dikkatle bakınca onun da ne kadar yorgun ve solgun olduğunu fark ettim. Kendimle uğraşmaktan Nur'u incelemeye vakitim olmamıştı. Saçı başı dağınık, gözü uykusuzluktan kanlanmıştı. O zaman irkildim. Galiba baygınlığım sırasında bütün bir gece uyumamış, benim açılmamı beklemişti. Sen de yorgun ve uykusuz görünüyorsun. Yoksa bütün gece başımda mı bekledin? Önce cevap vermedi. Hatta bakışlarını başka yana çevirdi. Fakat kan çanağına dönmüş gözlerinden uyumadığını, başucunda beklediğini anlamıştım. İçimi yeniden bir ümit ve sevinç dalgası kaplar gibi oldu. Belki benden çekiniyor, hatta sisteme olan büyük aşkımdan dolayı korkuyordu. Ama yine de başımda uyumadan sabaha kadar beklemişti. Hiç sevmese bu yakın ilgi gösterir miydi? Hayır dedi, başınızda filan beklemedim. Niye bekleyeyim ki? Ama baygın bir adamı kapının önüne koyacak değilim herhalde. Fakat gözlerinden uykusuz kaldığım belli oluyor. Görmüyor musunuz? Size yatağımı vermek zorunda kaldım. Ben de sabaha kadar öteki odada koltuğun üzerinde uyukladım. Ne de olsa insan koltuk üzerinde rahat uyuyamıyor. Yanılmıştım demek. Çok üzgünüm dedim. Huzurunu kaçırdım. Beni bağışla. İnan böyle olmasını istemezdim. Yüzüme bakmadan önemli değil diye mırıldandı. Aç olmanız lazım. Şimdi size çay ve yiyecek bir şeyler getireceğim. Hayır, hayır diye itiraz ettim. Teşekkür ederim ama istemem. Hem sana daha fazla yük olmak istemiyorum. Hem de bir şey yiyecek iştahım yok. Olmaz. Yemezseniz gücünüzü kazanamazsınız. Bir an önce toparlanıp gitmenizi istiyorum. O kadar sert ve acımasız konuşuyordu ki az evvel içimde filizlenen ümit ışığı yeniden kaybolmuştu. Galiba benden nefret ediyorsun dedim. Başını çevirip ilgisizce yüzüme baktı. Nefret mi? Hayır. Niye nefret edeyim ki? Sadece beni korkutuyorsunuz. Sizinle beraber olmak istemiyorum. Anlattıklarınız beni çok ürküttü. Siz tuhaf bir insansınız. Nasıl yani? Bilmiyorum. Dün gece çok düşündüm. Bir sonuca varamadım. Ölmüş sevgilinizle aramdaki benzerlikler inanılır gibi değil. Bunu aklım almıyor. Hiç böyle bir şey işitmedim. İkimizin de vücudunda aynı işaretlerin olması bana doğal gelmiyor. Bir anormallik sezinliyorum. Tabiat üstü bir şey de beni korkutuyor. Haklıydı. Ona bir açıklama da yapamazdım. İşin aslına bakılırsa meseleyi ben de bilmiyordum. Nur sadece sistemin bir benzeri miydi? Tıpatıp aynı bedensel özellikleri taşıyan bir kopyası yoksa bizatihi kendisi mi? İnsan olarak idrakım bu sualin cevabını vermeye yeterli değildi. Ne söyleyebilirdim ki? Sadece korkacak bir şey yok diyebildim. Ama ağzımdan çıkan kelimelere kendim dahi inanmamıştım. Benden sana bir kötülük gelmez. Sanırım siz de beni anlamıyorsunuz. Korkum sizin kişiliğinizden değil. Sert görünüşünüz altında yumuşak kalpli, sevecen ve müşfik bir yaratılışa sahip olduğunuzu biliyorum. Zaten hangi erkek bu devirde bir kadına böylesine sevgi duyar, tüm varlığını ölmüş bir sevgiliye adar ki? Siz modern bir Ferhat veya Mecnun'sunuz. Hikayenizi dinlerken bunu çoktan anlamıştım. Ama elimi kaldırıp susmanı istedim. Devam etme lütfen diye fısıldadım. Korkmana hak veriyorum. Daha bilmediğim başka şeyler de var. Bütün bunlar izah edilemediği için seni ürkütüyor. Fakat gerçek sevgi zaten anlaşılamayan bir duygudur. Çok az insana nasip olan ilahi bir lütuf. Şiirsel ama bana göre değil. Abartılı cümlelerinize hak veremiyorum. Kafam yatmıyor. Ayrıca ben bir Şirin ya da Leyla olmak istemiyorum. Bu yükü kaldıramam. Sıradan her kadının yaşadığı bir aşk bana yeter. Fazlasını da beklemiyorum. Yatağın kenarında mecalsiz nazarlarla onu süzdüm. Sana son bir soru sormak istiyorum diye inledim adeta. Sorun bakalım dedi. Siteme benzerliğin olmasaydı bana ilgi duyar mıydın? Beni sever miydin? Uzun uzun baktı bana. Bilmiyorum dedi. İyi bir insan olduğunuz muhakkak. Ama tipim değilsiniz. Sizi takdir ediyorum. Lakin asla aşık olamayacağımı bilmenizi isterim. Böyle konuştuğum için beni bağışlayın. Siz sordunuz, ben de cevap vermek zorunda kaldım. Galiba benim için her şey sona ermişti. Kaderimin bana bir kere daha oyun oynadığına inanıyordum artık. Nur'un yüzüme tokat gibi çarpan açıklamasından sonra yeniden bunalıma düşeceğimi, eski krizlerimin şiddetini artırarak nüksedeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Oysa hiç de öyle olmadı. O gün öğleden sonra kendime gelerek Nur'un evinden çıkmıştım. Kahvaltımı getirmiş, bitirmemi yatağın kenarında çektiği bir iskemle oturarak beklemişti. O sırada hiç konuşmadığını çok iyi hatırlıyorum. Hatta yüzüme bile bakmamıştı. İnanılmaz bir irade gücü sarf ederek ben de yalvarıp yakarmaya kalkışmamıştım. Bugün bile o gücü nasıl bulduğumu şaşarım. Belki uğradığım büyük hayal kırıklığının bir sonucuydu. Ya da ümitlerimin kırılması ve Azrail'e aşırı güvenmenin yarattığı hırstandı. Kendi kendimi yiyordum ama gerçeği kabul etmek zorundaydım. Aldatılmıştım. Azrail bana fena bir oyun oynamıştı. Asıl şaştığım nokta ise saatimin bozulmamasıydı. Sevgilimi ikinci kere kaybetmenin çok daha yıkıcı etkileri olacağını düşünmüştüm. Oysa hadiseyi takip eden günlerde bir daha nöbet geçirmedim, bayılmadım. Daha da ilginci evimde uzun uzun düşündükten sonra tiyatrodaki çalışmaya devam kararı almamdı. Olayları unutmam için çalışmam, zihnimi meşgul etmem gerekiyordu. Bu bilinçle işime dört elle sarıldım. 3 gün üst üste tiyatroya gitmemiştim. Tüm çalan telefonlara da cevap vermemiş, kapıya dayanıp beni arayanlara da kapıyı açmamıştım. 4. gün sabahında tiyatroya gittiğimde Selim küplere binmiş bir şekilde karşılamıştı beni. Önce hiddetle bağırıp çağırmak istemiş, böyle sorumsuzca bir davranışa nasıl kalkıştığımı sormuştu. Hem prodüksiyonun kısmi yapımcısı hem de bana iş veren kimse sıfatıyla kendini bir halt sanıyor. Hatta oyuncular üzerindeki otoritemi ve bana gösterdikleri sevgiyle karışık saygıyı biraz da kıskanıyordu. Akıllı bir taktikle gürledim. Kes söylenmeyi de saçmalama. 3 gündür bir otele kapanıp çalıştım. 4. perde iyi gitmiyor, görmüyor musun? Bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. Teklifini kabul ettiğimden beri hastalığımın nüksetmesinden korkuyor. Fakat bu korkusunu açıklayamıyordu. Hele Nur'u ilk gördüğüm andaki kısa baygınlığımdan sonra iyice huylanmış, sık sık bana saatimi sorar olmuştu. Biraz da kararsızdı. Zira diğer zamanlarda olağanüstü bir tempo ile çalıştığımı görüyor. Hastalığımın iyice geçtiğine inanıyordu. Sert tutumu ve 3 günlük yorgunluğumu nedenini anlayınca hemen yelkenleri suya indirmiş, alttan almaya başlamıştı. Benim gibi bir Shakespeare yorumcusunu kolay kolay bulamayacağını o da iyi biliyordu. Sakinleşince ağır ağır söylendi. Sana bir kötü haberim var dedi. Tabii ne söyleyeceğini tahmin etmiştim. Ophelia rolündeki Nur'un 3 gündür ortalarda olmadığını söyleyecekti. Sevgilimin temsilden ayrıldığını bildirip bildirmediğini henüz bilmiyordum. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi çıkıştım. Artık kötü haber duymak istemiyorum. Ama çok önemli dedi. Ne oldu? Nur Hanım bizden ayrıldı. İlk defa duyuyormuş gibi tepki gösterdim. Olamaz, inanamıyorum. Perdenin açılmasına şurada az zaman kala mı? Üzgünüm Murat ama öyle. Desene mahvolduk. Çok yetenekli bir oyuncuydu. Yok hayır. Bunu kabul edemem. Hemen onu git bul ve yeniden dönmesini temin et. Onsuz bu oyun yürümez. Fakat Murat, ne diyorsam onu yap. Onu temsilde görmek istiyorum. Kararından caydırmak için epey dil döktüm. Ama kafaya koymuş bir kere olmaz diyor. Kesinlikle oynamayacağını söyledi. Sebep? Nedeni yok, açıklama yapmadı. Ama bu tecrübesiz oyuncular hep böyledir. Biraz daha tatminkar, ücretli bir iş teklifi alırlarsa hemen sırt çevirirler. Onu bunu anlamam. Git ve getir onu bana. Murat, zorla kolundan tutup getiremem ya. Hatta dün jüride Görke ile görüştüm ve rolü ona teklif ettim. Bu işin üstesinden o da gelebilir. Kesinlikle olmaz diye bağırdım. Tiyatro kökenli değil o. Cazibeli fiziğinden başka hiçbir haltı yok. Sahnede nasıl duracağını bile bilmez. Bu saatten sonra bir de onunla uğraşamam. Ben Nur'u istiyorum. Ya gelmezse? O senin sorunun. Karışmam. Ne yapıp edip kandır onu. Gerekirse ayaklarına kapan. Daha neler? Oynattın mı sen? Son söz budur. Ofelia'yı onu istiyorum. Selim şaşkın şaşkın bana baka kaldı. Çok ciddi olduğumu anlamıştı. Yine de bu ısrarımın daha ziyade hastalığın saplantılarından biri olduğunu düşündüğünden emindim. Korkunç gerçeği bilmesine imkan yoktu. Ayrıca beni kaybetme riskini göze alamaz. Gerekirse Nur'u bulup ona yalvarırdı. Ama o kabul eder miydi? İşte bundan çok şüpheliydim. Nur, sistemin mizacında bir kız değildi. Katı, sert tutumlu ve acımasız. Pek umutlu değildim ama yine de denemeye değerdi kuşkusuz. Selim homurdana homurdana çıkıp Nur'u bulmaya gitmişti. Ben de isteksizce provalara devam etmeye başladım. Oyuncular dönüşümden hoşnuttular, şevkle çalışıyorlardı. Kısa bir dinlenme anından ortadan sordum. Bilmiyormuş gibi. Nur Hanım'ın neden ayrıldığını aranızda bilen var mı? Her kafadan bir ses çıktı ama anladığım kadarıyla hiç kimse bir şey bilmiyordu. Biraz ümitlenir gibi oldum. Şayet kız uzak bir ihtimal de olsa geri dönerse benimle ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalmayacaktı. Fakat verdiğim molanın bitmesine 1-2 dakika kala kraliçeyi oynayan Nefise Çağan yanıma yaklaştı. Kadrodaki tek star oydu. Tecrübesiyle her zaman ağırlığını sergilerdi. Murat Bey diye sakin bir şekilde mırıldandı. Buyurun Nefise Hanım, bir isteğiniz mi var? Camianın en klas oyuncusuydu. Provaların ağırlığından hiç şikayet etmez. Verdiği mizanseni hemen anlar ve başarıyla uygulardı. Provalar sırasında onunla hiçbir sürpriz yaşamamıştık. Estağfurullah dedi. Şu genç oyuncu Nur hakkında bir iki kelime söylemek istiyordum size. İlgilenmiştim hemen. Tabii buyurun sizi dinliyorum dedim. Nefise Hanım kısa bir duraklama geçirdi. Selim Bey'den işittiğime göre mutlaka onun dönmesini istiyormuşsunuz, doğru mu? Evet, bence çok yetenekli bir arkadaş. Ofelia rolü için biçilmiş kaftan. Yeteneğini inkar etmeyeceğim ama... Merakla kadını süzdüm. Acaba anlatmaya çalıştığı neydi? Çekinmeyin, devam edin. Bilirsiniz, genç oyuncular bazen kaprisli olur. Mevkilerini pek hazmedemezler. Aslında buraya onu çekiştirmeye, gıyabında kötülemeye gelmedim. Lakin... Kadın ağzından baklayı bir tür çıkaramıyordu. Gerçekten ne diyeceğini merak ediyordum. Bir kere Nur kesinlikle kaprisli biri değildi. Zaten belirgin bir şöhreti yoktu ki kapris yapsın. Şimdiye kadar doğru düzgün iki temsilde rol almıştı sadece. Evet, gençliğine rağmen fazla kulis yapan, sahne arkasında nifak tohumları saçan biri o. Şaşırmıştım. Nasıl yani? Ne nifahı? Nefise Hanım mütereddit bir eda ile mırıldandı. Sanırım size pek intikal etmemiştir ama o biraz Nefise Çağan bir türlü cümlesinin sonunu getiremiyordu. Devam edin lütfen dedim. Nasıl söyleyeyim? Yani arkadaşlar arasında hep olumsuz fikirler yayan, haline bakmadan tenkitlere kalkan, bozguncu bir kişiliği vardı. Bizlere zarar veriyor, bütünlüğümüzü bozuyordu. Şaşırmıştım. Zira Nur'da hiç öyle bir yan görmemiştim şimdiye kadar. Sistemden farklı bir karakter de olabilirdi ama Nefise Hanım'ın sıraladığı niteliklere sahip olduğunu hiç sanmıyordum. Farkına varmadan sevgilimi müdafaa etmek isteğine kapıldım. Lakin dikkatli olmalıydım. Yapacağım rastgele bir savunma dikkat çekebilirdi. Bakışlarımı dikkatle Nefise Çağan gözlerini diktim. Yüzünü inceledim. Hoş ve güzel bir kadındı muhakkak. Mesleğinde de deneyimli. Fakat yaşı ilerliyordu. Yüzündeki rol gereği aşırı makyaja rağmen gözlerinin kenarındaki kırışıklıklar yakından bakınca rahatlıkla seçiliyordu. O an hisseder gibi oldum. Nefise sevgilimi kıskanıyordu. Nur'un hem yetenekli hem de harikulade güzel bir kadın olduğunu şimdiden anlamış, ona cephe almıştı. Nur bu temsilde Ofelia rolüyle sivrilecek ve yetenekli bir oyun olduğunu da kanıtlayacaktı. Tipik mesleki bir hasetti bu. Bir aktristin sahne dışındaki davranışları beni ilgilendirmez Nefise Hanım dedim. O şimdiye kadar gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. Ondan vazgeçemem, mutlaka dönmesini istiyorum. Sahnedeki performansı benim için mükemmel. Benden böyle bir karşılık beklemiyordu sanırım. Afalladı, ne diyeceğini bilemedi. Zor duruma düşmüştü. Şikayetini uzatmadı. Siz bilirsiniz diye kekeledi ve soğuk bir şekilde gülümseyerek geri döndü. İşi fazla uzatmamıştı ama anlamıştım. Starlar genellikle kaprisli olur. Eğer Selim Nur'u ikna edip döndürmeye başarsa bile bundan sonra çalışmalarımız sırasında epey çalkalanmalar olacaktı. Bunlara hazırlıklı olmalıydım. Tabii şayet Nur dönerse. İçimi şiddetli bir burukluk kapladı. Acaba Nur dönecek miydi? Hiç sanmıyordum. İnatçı ve katı bir yaratılışı vardı kızın. Döneceğine ihtimal vermiyordum. Tek umudum yaşamasının bundan sonrasının ilahi bir düzen tarafından yönlendirildiğiydi. Şayet bu güç düşündüğüm gibi insan beyninin kabul edemeyeceği nitelikleri taşıyorsa sevgilimin dönmesi gerekirdi. Çünkü düz ve basit mantığım hayatımın yeni bir evresine henüz girdiğimi söylüyordu. Akşam üstüne doğru Selim döndü. Suratı asık ve sinirliydi. Beni bir köşeye çekti. Kalbim duracak gibi konuşmasını ve aldığı cevabı açıklamasını bekliyordum. Haline bakınca Nur'un verdiği karşılığı tahmin etmem hiç de zor değildi. Selim'in sevgilimi ikna edemediği açıktı. Lanet kız diye homurdandı. Düşünecekmiş. İkna edemedin mi? Elimden geleni yaptım Murat. Yalvardım adeta. Dil döktüm. Bu iş sensiz olmaz. Hepimiz senin dönmeni istiyoruz dedim ama kesin bir cevap vermedi. Ne dedi peki? Kararını bir kere daha gözden geçireceğini fakat fazla iyimser olmamamızı söyledi. Acaba ne anlama geliyordu bu? Gerçekten düşünecek miydi yoksa Selim'i atlatmak için ileri sürülmüş bir oyalama taktiği miydi bu? Boşlukta kalmıştım. Selim'i atlattıkları fikri içimde yorgunluk kazandırıyordu. O akşam provaları yine erken kestim. Çalışacak gücü bulamıyordum kendimde. Evime moralsiz döndüm, bitkinlik hissediyordum. Nur kararlıydı ve dönmeyeceğini biliyordum. Olanları ve olayların gelişmesini kabullenemiyordum bir türlü. Bir terslik vardı durumda. Azrail canını aldığı bir bedeni aynıyla geri getirmiş, tekrar karşıma çıkarmıştı ama bu defa sevgilim bana ilgisizdi. Hatta bundan da öte benden huylanıyor, korkuyordu. Ne yapacağımı kestiremiyordum. İlahi bir gücün desteğindeydim. Tanrı dualarımı kabul etmişti fakat bundan sonra ne yapacaktım? Olayları tamamen tabii akışına bırakmalıydım acaba? Kader denen çizgiyi benim dışımdaki bir irade çiziyorsa buna benim müdahalem ne olabilirdi ki? En iyisi oturup beklemekti. Şayet ilahi tecelli yeniden birleşmemiz yönde çizilmişse daha aktif olmaya çalışmamın anlamı yoktu. Sistem ya da dur önünde sonunda bana dönecek demekti. Daha sonra bu düşünce bana biraz yavan geldi. Benim de bir şeyler yapmam gerekirdi. Sadece oturup beklemek, olayların gelişmesine seyirci kalmak anlamsızdı. Pes etmiş gibi Nur'dan uzaklaşmam yapılacak en anlamlı davranış olacağı benziyordu. Kapının çalındığını sanırım tam bunları aklımdan geçirirken duymuştum. Yerimden kıpırdamak istemedim. Hiçbir ziyaretçi kabul edecek halde değildim. Boş ver diye geçirdim içimden. Gelen her kimse çalar çalar giderdi. Sonra birden irkildim. Acaba gelen Selim olabilir miydi? Nur'dan tamamıyla ümidini kesmişse beni bir başka oyuncu için ikna etmeye gelmiş olabilirdi. Daha direnecektim tabii ama bu ihtimali göz ardı edemezdim. Zira Selim'e henüz ihtiyacım vardı. Söylenerek yerimden kalktım. Kapının zili ısrarla çalmaya devam ediyordu. Hem öyle bir parmak tuşa dayanmış ve hiç kalkmıyordu. Selim evde olduğumu herhalde yanan ışıklardan anlamış olmalıydı ki ısrarını sürdürüyordu. Tamam tamam geldim diye homurdanarak kapıya gittim. Bu kafayla arkadaşıma tahammül etmek çok zordu ama şimdilik başka çarem de yoktu. Kapıyı araladım. Az kaldı küçük dilimi yutacaktım. Karşımda Nur duruyordu. Hiddetli bir şekilde homurdandı. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Senin ne olduğunu hiç tahmin etmemiştim diye fısıldadım. Yüzünde hırçın bir ifade vardı. Hiç duraksamadan sordu. Selim Bey'i bana siz gönderdiniz değil mi? Gerçeği ondan saklamanın bir yararı yoktu. Başımı aşağı yukarı sallayarak sorusunu onayladım. Evet, oyuna dönmeyeceğimi bilmiyor muydunuz? Size kesin bir şekilde ifade etmiştim. Biliyordum Nur. O halde her imkanı kullanmak zorundayım. Başka çarem yoktu. Anlamıyor musun? Seni seviyorum ve kaybetmek istemiyorum Nur. Garip bir tedirginlikle yüzüme baktı sevgilim. Bunu tekrarlayıp durmayın, biliyorum. Ancak hala çözümlenmesini istediğim birkaç nokta var kafamda. Karanlık kalmış birkaç husus. Aydınlanmazsa rahat edemeyeceğim. Sor hayatım diye fısıldadım. Ne istersen sor. Yaptığım sakıncalı bir yaklaşımdı. Kendimin bile doğru dürüst bilgili olmadığım bir konuyu nasıl açıklayabilirdim ki? Burada mı dedi? Kapı aralığında mı? Beni içeri almayacak mısınız? Neden sonra yaptığım gafı anladım. Şaşkınlıktan kızcağızı içeri geçmesini dahi teklif etmeyi akıl edememiştim. Tam yol açarken birden hatırladım. Sistemin pek çok resmini ortadan kaldırmama rağmen içeride evin muhtelif yerlerinde hala fotoğrafları mevcuttu. Eğer onları görürse ikinci bir paniğe kapılması kaçınılmazdı. Nur henüz gerçekleri kabul etmeye hazır değildi. Şimdilik bundan emindim. Asıl paniğe kapılan şimdi bendim. Birden omuzlarından kavradım. Dur biraz dedim. Dışarı çıkıp konuşalım. Burada olmaz. Yine hayretle yüzüme baktı.